Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne. Başkente işte birlikteliğimiz başladı. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Fenay Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi sizleri de beklediğimizi hatırlatmak istiyorum. Çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne katılabilmek için. Elektronik posta adresimizi de hemen hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adları Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan ulaşabileceksiniz yine biz Hayatın Sesleri'ne. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziğine kulak veriyoruz. Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor ve Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuyla hemen sizleri tanıştırmak istiyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Seramik ve heykel sanatçısı Sayın Hüsna Dişbudak bizlerle birlikte. Merhabalar Hayatın Sesleri'ne, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, zaten sanat çalışmalarınızı Ankara'da evet. sürdürüyorsunuz. Şu anda değil, önümüzdeki hafta içerisinde bir fuarla ilgili çalışmalarınızı. Var. Ama öncelikle dinleyicilerimiz biraz Hüsna Dişbudak'ı tanısınlar kendi ağzından. Buyurun.
Ben Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümü mezunuyum. Daha sonrasında mezun olduktan sonra bir atölye kurarak serbest çalışmalarımı sürdürdüm. Şu anda Gazi Üniversitesi'nde heykel bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Aynı zamanda da sanat çalışmalarımı sürdürüyorum. Sürekli sergilerim oldu.
Evet, Ankara'da sürdürüyorsunuz çalışmalarınızı ve açtığınız sergilerle özellikle sanat otoritelerinin çok fazla dikkatini çekiyorsunuz.
Biraz fark yaratmaya çalışıyorum.
Özellikle, ne gibi bir fark bu?
Özellikle çalışmalarımda çerçeveyi çok kullanıyorum. Evet. Çerçeve bir fark oluyor. Benim sanat anlayışıma göre tabiat ve doğa, bu yeni önümüzdeki günlerde ATO Kongrezyum'da olan, özellikle bu sergi çalışmalarımda çerçeveyi daha önceden beri kullanıyorum, ama ben şöyle düşünüyorum. Çerçeveyi genellikle sanat camiasında sınırlandırılmış olarak değerlendirilse de benim bakış açımda bir boş çerçeve, her zaman elimde bir boş çerçeve var. O boş çerçeveyi formunu, biçimini ve tabiatta neden etkilendiysem oraya tutuyorum. Oradaki etkilendiğim form olabilir bu. Doğanın özel, çok sıra dışı rastlanan bir bölümü olabilir, duygu olabilir. O çerçeveyi sürekli form bitene kadar orada tutup en sonunda kendim hangi plastikle kullanmak istiyorsam o plastik dile geçiriyorum. Ve çerçeve her zaman var. Hayatımın içinde çerçeve var.
Evet, hep o çerçeveden bakıyorsunuz hayata.
O çerçeveyi
hayata.
Dolduruyorum daha doğrusu.
Evet, ne güzel. Peki en çok nelerden etkileniyorsunuz acaba o çerçeveden bakarken?
Ya burada sosyal içerikli birçok olaydan etkileniyorum. Sanatla tabiatın, sanatçının bir üçlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü sanatın, daha doğrusu tabiatın yaratıcılığı içinde sanatçının varlığını. Çünkü tabiatın yaratıcılığı içinde bir sanatçı var. O da tabiatın bir parçası. O parça, özellikle tabiat içinde bulunan birçok yaratılmış tarafından en yeteneklisi diye düşünüyorum. Evet. Yaratma özelliği olan en yeteneklisi
diye. Bir puzzle'ın parçaları gibi. Evet. Biri olmazsa öbürü olmaz,
evet,
diyorsunuz.
Sanatçı bu görevde üstlendiği için sürekli doğaya bakış açısı, nasıl ben içinde bulabilirim kendimi? Daha doğrusu doğaya hayranlığı eserlerine yansıtmak gibi bir şey.
Evet, o eserlerin çıkış noktalarından söz edelim birazcık.
Tabii.
Da. Nasıl ortaya çıkıyorlar acaba?
Tabii her zaman her adımda izlemekle, tabiatı izlemekle o tabiat hayranlığım hiç bitmiyor. Aynı zamanda arkeolojik bulgulardan faydalanıyorum. Çünkü çok tarih öncesinde heykel insan varlıkla insan var. Hı-hı. olduğundan itibaren başlamış. Ayrıca heykel başlamış. Yontu'da belki daha fazla kendini göstermiş, ama kil varken direkt insanın doğuşuyla birebir iç içe olmuş. İç içe olunca tabii üretimler de başlamış böylece. Bunun günümüzdeki adı sanat, ama orada daha farklı bir yaşam mücadelesi diyebiliriz. Yaşamda var olmak o anda. Ama bizim yaptığımız da şu anda yaşamda var olmak, varlığını hissettirmek anlamında. Ama bir taraftan da ben çalışmalarımda şöyle üçlü olarak kullanıyorum. Heykelde büst çalışmalarımla özellikle onda özen gösteriyorum. büst heykeller yapıyorum ama seramik yapıyorum.
Böyle bir çalışma yok ülkemizde herhalde, değil mi? Seramik ve heykel.
Seramik ve heykel çok, evet. Yani artistik belki var ama ben birebir sanatçı büstleri yapıyorum. Aynı zamanda bunu,
evet,
tezimde
de değineceğiz, konuşacağız zaten. Özellikle yaşayan sanatçıların,
evet,
büstlerini
yaşayan
yapıyorsunuz.
Yaşayan sanatçıların. Bir de seramikte duvar dekorasyonu da göz ardı etmiyorum. Mutlaka dekorasyonun da olması gerektiğine inanıyorum. Hı hı. Sanatsal dil dışında dekoratif dilinde varlığını biraz, evet, daha çalışmalarıma hissettiriyorum. Bir de arkeolojik bulgulardan faydalanarak takılar yapıyorum. Özellikle şu andaki bunu,
evet,
özellikle
üzerinizdeki takıyı dinleyicilerimiz YouTube'dan izlerlerse de görebilecekler.
Çünkü tarih öncesinde insanlar milattan önce İsa döneminde 3000 yıllarında bitki çekirdeklerini, gene tabiatı izleyerek bitki çekirdeklerini veyahut da işte başka bulmuş oldukları bitkileri takı olarak kullanmışlar. Fakat onu seramik, aynı üçlekli kil, cam parçaları, hı hı, tunç kullanarak harmanlayıp kendilerine takı yapmışlar. Bu takının aynı birebir versiyonu şeyde var. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde,
evet,
var.
Yani yaşanmış tarihin izlerini de paylaşıyorsunuz,
evet,
dinleyicilerimize. Yaşanmış tarihin izlerini görüyoruz bütün eserlerinizde dedik. Bu arada yaşayan sanatçıların eserlerini de görüyoruz, değil mi?
Evet. Yaşayan sanatçıların büstlerini çalışıyorum,
evet,
daha doğrusu. Bu yaşayan sanatçılar özellikle kendimin birebir seçtiği sanatçılar oluyor. Çünkü hayata bakışını, sanata bakışını ona göre değerlendirerek seramik büstlerini yapıyorum. Bu sebep de seramik büst ve birebir olmasa bile, çünkü canlı modelleri, hı hı, sık yanında bulunduramayabiliyorum. O nedenle şey yapıyorum, iki disiplin arasındaki, heykel ve seramik disiplinleri arasındaki birbirlerine katkıları ve bu katkıların dışında dezavantajı oluyor mu, onu araştırıyorum bir taraftan da.
Evet, şimdi tabii yaşayan sanatçılarımızın büstlerini yapmak çok anlamlı ve çok değerli olsa gerek. Sanatçılarımız nasıl karşılıyorlar? İzleyenleriniz neler söylüyorlar bu konuda?
Evet, zaten ben çıkış noktamda sanatçılar her türlü değere layıklar. O nedenle bari ben de sanatçı olarak bir değer katayım istedim. Onlar, hı hı, inanılmaz mutlu oluyorlar tabii bu durumdan.
Elbette.
Keyif alıyorlar.
Elbette. Şimdi tabii bunun size getirdiği bir de ödül var.
Evet. Evet.
Ne güzel, ne mutlu. Ne ödülüdür bu? Birazcık
bu,
söz edelim lütfen.
Şey, şiir ve müzik organizasyonunun yaşayan değerlere verdikleri onur ödülüydü bana. Ben, hı hı, de yaşayan sanatçıların büstlerini çalıştığım için, onlar da yaşayan değerlere verdikleri için bu ödülü beni layık görmüşler. Çok memnun oldum.
Ne güzel, ne mutlu.
Kardelen şiir ve müzik grubunun,
evet,
ödülüydü.
Seramik ve heykel büstleri,
evet,
yaptınız.
Heykel.
Kaç sanatçımızın yaptınız?
Şu anda 6 tanesi. Bir tanesini yapmaktayım. 6 tanesini tezimde de kullanacağım.
Evet. Peki sonrasında bunlar bir sergide ya da fuarda
sergisini yaptık.
Yaptınız.
Bunlar sergisi, aha, geçti. Ama şimdi de biraz daha özgün çalışmalarıma döndüm. Özgün çalışmalarım.
Neler var o özgün çalışmalarda?
Gene Doğa ve Sanat İç İçe adlı bir sergi. Burada doğallıkla sanatçının elinden geçen doğadan aldığı küçük detayları ikisini birleştirerek, gene çerçeve üzerinde birleştirerek izlenimlerimi yansıtmak istiyorum ve doğanın ne kadar korunması ve dikkat edilmesi, her attığımız adımda doğaya dikkat çekmek istiyorum daha doğrusu. Evet. Bu da 15-18 Mart'ta Kongrezyum Atu'da olacak. Sanat Galerisi'nin ismini söyleyeceğim. Herhangi bir sakınca yok herhalde.
Elbette, buyurun.
Antigon Sanat Galerisi ile birlikteyiz. Hı hı. Onun dışında Nisan ayında Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlarla birlikte Çağdaş Sanatlar'da bir karma sergimiz olacak. Orada da yerde düzenleme, gene doğaya bir dikkat çekme tasarımım, evet, var. 7 Nisan'da Aksat'ta olacak.
Yani Aksat'la bu ara yoğunsunuz birlikte. Yani, evet. Sergiler.
Evet. Bir de Dünya Kadınlar Günü için 9 Mart'ta Ankara Sanayi Odası'nda olacak.
Evet, bu ara sergiler Ankara'da. Sonrasında belki Türkiye'nin çeşitli illerinde de buluşabilirsiniz sanatseverlerle.
Umarım, inşallah görüşebiliriz. Çünkü biz sürekli devam ediyoruz çalışmaya.
Evet. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Konuğumuz olduğunuz için, bizleri bu konuda bilgilendirdiğiniz için sağ olun, var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle size çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, seramik ve heykel sanatçısı Sayın Hüsna Dişbudak Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Teşekkür ediyoruz konuğumuza tekrar. Dünden kalanlar. Sevgili dinleyenlerimiz, Dünden Kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar Nilgün Hanım, hoş bulduk.
Evet, Dünden Kalanlar'da Fatih ve Bellini diyeceğiz. Fatih ve Bellini arasındaki ilişkiden söz edeceğiz. Neler söyleyeceksiniz?
Evet, geçtiğimiz günlerde Gentil Bellini'nin ünlü Venedikli ressam ölüm yıldönümüydü. Benim de dikkatimi çekmişti. Onunla ilgili biraz böyle araştırırken hakikaten ilginç detaylar da denk geldi. Şimdi bir kere zaten hani biz onun ilk padişah portresini yapan ressam olduğunu biliyoruz ama diğer taraftan Fatih'in de bu yönlerini de vurgulamak gerektiğini düşünerek özellikle Fatih ve Bellini konusunu aldım. Çünkü Fatih de istisnai bir bu anlamda sultan. İlk şehzadelik dönemlerinden itibaren bu alanda, hem resim alanında, hem felsefe alanında, hem tarih alanında, hem doğu hem batıya dönük bir yüzü var. Yani mesela minyatür, hat, tesip, evet, zaten İslami sanatlar bunlar. Bunlara ilgi duyması, hı hı, çok belki beklenir. Pek çok zaten padişahın bu tür eğilimleri var. Bir sanata karşı merakı var. Ama Fatih'in özellikle resim sanatına ilgi duyduğunu görüyoruz. Süheyl Ünver'in yayınlamış olduğu bir Fatih'in Çocukluk Defteri diye böyle bir müsvedde defterini yayınladığı bir eserde görüyoruz ki hat çalışmaları var, tesip çalışmaları var o defterin içerisinde, ama aynı zamanda portre çalışmaları var. Yani çok erken yaşlarda ressam olanlara ve portre ressamlığına ilgi duyduğunu görüyoruz. Resim sanatının içerisinde de böyle bir ilgisinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Fatih'in ilk İstanbul'u fethettikten sonra sadece imarıyla uğraşmadığını, aynı zamanda dönemin mesela Bizans'ın alınışından sonra kaçan Rum bilim adamlarını tekrar İstanbul'a geri çağırdığını, hem doğulu hem batılı bilim adamlarını İstanbul'da toplamaya çalıştığı, onların fikirlerinden yararlandığı, görüşlerinden yararlandığı, Roma tarihini okuduğu, özellikle kendi tarihini de Kristavlos'a yazdırdığı, bir taraftan klasik metinleri okuduğu, edebi eserleri, yani bir Latince'ye ilgi duyduğu, Yunanca'yı öğrendiği ve bir taraftan da aynı zamanda sanata bu şekilde bir ilgi duyduğunu görüyoruz.
Zaten Cumhuriyet dönemi Türk resminin temeli baktığımızda hep Osmanlı ressamlarına dayanıyor,
evet,
değil,
evet,
mi?
Evet, işte ilk başlangıcı diyebileceğimiz, evet, bir dönüm noktası diyebiliriz bu anlamda. Tabii Gentil Bellini'ye gelene kadar, hani Gentil Bellini 1479'da geliyor İstanbul'a. Ondan bahsedeceğim ama öncelikle hani Fatih'in bu ilgisi Dolayısıyla erken yaşlarda başlayan bu ilgisi İstanbul'un fethinden sonra bir sarayda, saray yaptırıyor işte Topkapı Sarayı'nı, sarayda bir nakkaşhane kurduruyor. Ve burada sanatçıların hepsini himayesine alıyor, dönemin ünlü sanatçılarını çağırıyor ve orada hepsi kendi sanatlarını kendi özel odalarında baba nakkaş eşliğinde diyelim veya himay ne diyeyim yönetiminde devam ettiriyorlar. Bu bile yani orada bir sanat akademisi, güzel sanatlar akademisi diyebileceğimiz bir oluşumun gerçekleştiğini görüyoruz ve bu İstanbul Okulu, kimilerinin İstanbul Okulu adını verdiği bir Osmanlı minyatürünün de geliştiği, buradan doğduğu bir sürece altyapı oluşturuyor.
Ve daha sonrasında mı Osmanlı Ressamlar Cemiyeti kuruluyor?
Evet, o daha sonrasında. Şimdi burada özellikle bu çalışmaları, yani sanata verdiği bu önem ne yapıyor? Mesela ünlü İtalyan ressam Pisanello'nun öğrencisi olan Matteo de Pasti'den İstanbul'a gelmesini istiyor. Kendisinin portresini, madalyonunu yapmak üzere. Fakat Venedikliler tarafından bir ajan olduğu, bir casus olduğu söylendiği için yakalanıyor ve İstanbul'a ulaşamıyor Pasti. Dolayısıyla yapıyorsa da madalyonunu İstanbul'a ulaşamıyor, yani İstanbul'a gelemiyor. Daha sonra yine Pisanello'nun öğrencisi olan, yine çok o dönemde ismini sıkça duyduğumuz onun öğrencisi Costanzo de Ferrara İstanbul'a geliyor ve Fatih için bronz madalyalar yapıyor. Bunlardan bir tanesi mesela 1481 tarihli ve Fatih'in profilden kabartma portresi var. Üzerinde de işte Fatih'in büyüklüğüne yönelik bir ifade yer alıyor. Yine bizim bildiğimiz nakkaşhane dedik ya biraz önce, Nakkaş Sinan'ın eseri olan Gül Koklayan Fatih minyatürü var mesela. Bizim hani evet, dönem deyince, hemen Fatih dönemi deyince aklımıza gelen görsellerden bir tanesi. Yani ön diyelim girişimler olarak bunları söyleyebiliriz. Daha sonra Venediklilerin Bizanslılarla olan ilişkisi, tabii Bizans ortadan kalkınca sıkıntıya giriyor ticari ilişkileri. Bu durumda uzun süren savaşlardan sonra Venedikliler Osmanlı'yla ticari ilişkilerini güçlendirmek amaçlı bir takım ticari anlaşmalar yapıyorlar. Enteresan, mesela Fatih'in işte istisnai yönü burada ortaya çıkıyor. Mesela ticari anlaşmaların şartlarından bir tanesi olarak, yani koşullarından bir tanesi olarak diyor ki insan sureti çizmekte mahir bir ressam gönderin. Yani Venediklilere böyle bir ticari anlaşmanın içerisinde böyle bir koşul öne sürüyor. Ve onlar da o dönemde, yani Gentilbellini'yi yollayın demiyor, bir isim vermiyor. Fakat onlar Gentilbellini'yi, çünkü Bellini ailesi aynen hani Jacopo Vivarini ailesi gibi, Jacopo Bellini babası da ressam, Giovanni Bellini abisi de ressam, bir ressam ailesinden geliyor. Zaten Venedik'te bir takım çalışmaları var, kiliseleri falan süslüyorlar, freskleri var. Uygun görüyorlar onun gitmesini ve böylece bu anlaşmanın bir sonucu olarak 1479 Eylül'ünde İstanbul'a geliyor padişahın konuğu olarak. Ve geldikten sonra muhtemelen hem madalyon yapmasını hem de bir anlamda işte portresini çizmesini istiyor ki, biliyoruz ki şu anda bile mesela bu tartışılan bir konudur. İslamiyet'te hani insan suretinin çizilmesi çok hoş karşılanmaz diye bilinir. Bunun önünü açıyor mesela. Kendi portresini çizdiriyor. Daha da başka bir sene kalıyor Gentilbellini ve mesela sarayın duvarlarına bir takım freskler yaptırdığı, başka portreler çizdirdiği, çevresinde, yakın çevresinde tanınmış ailelerin, kişilerin portrelerini de yaptırdığı söyleniyor.
Yani Osmanlı resmine katkısı olan ressamlardan diyebiliriz.
Kesinlikle, kesinlikle diyebiliriz. Ama maalesef kendisinden sonra, yani çok bu anlamda bunun da 2-3 farklı versiyonu anlatılmakta. Mesela işte neden Fatih böyle bir girişimde bulundu? Birincisini siyasi olarak açıklıyor. Evet. Yani siyasi bir takım emelleri vardı. Avrupa içlerine kadar ilerlemeyi düşünüyordu. Dolayısıyla Avrupa'yı fethetmek için böyle bir ressam çağırtıp işte Venedik çizimleri falan yaptırdı, Roma çizimleri yaptırdı ki bir anlamda fetih için ön hazırlık olsun gibi bir politik sebebe dayandıranlar var. Kimisi tam tersine, tam hani Rönesans prensi gibi, işte Peter Brook gibi bir takım tarihçiler kendisini bir Macar kralı kadar Rönesans prensiydi diyorlar. Hani bu da tartışılır, ne kadar Rönesans prensiydi. Çünkü Doğu'yu da hiç unutmamıştır. Yani o anlamda İslamiyet'ten tamamen kopan bir tarafı da yok. Ama bir yenilikçi tarafı olduğu gerçek. Kesinlikle. Yani böyle bir portreyi çizdirerek böyle bir ressamı, mesela eğer isteseydi haritacı çağırırdı gerçekten. Evet. Hani ressam çağırmazdı. Hı hı. Ama şunu belki daha orta nokta olarak söyleyebiliriz. Hani Rönesans'ı takip etmek için, çok Rönesans'ı içselleştirdiği için de diyemeyiz. Çünkü henüz daha yeni başında Rönesans. Avrupa'da bile bu gelişmelerin nereye doğru gideceği bilinmezken, hani Fatih'in bunun farkında olup bu şekilde bir Rönesans zihniyetine sahip olması beklenemez. Ama şunu söyleyebiliriz, yüzünü batıya dönmüş ve gerçekten de batıya doğru ilerleme cesaretini almış bir padişah olarak Batı kültürünü bilmeyi, yani çünkü kendisini Kayseri Rum olarak nitelendiriyor. Yani hı hı. Roma İmparatoru olarak nitelendiriyor. Dolayısıyla ileride o topraklara da hakim olacağını, yani Kızıl Elması Roma, o topraklara da hakim olacağını, o yüzden onların tarihini, kültürünü bilmesi gerektiğini düşündüğü için iki tarafı da takip ediyor bu anlamda. Yani belki böyle açıklanabilir. Evet. Kültürüne yakın olmak adına. Ve Bellini geldikten sonra diyor ki yeteneğinden emin olmak istiyorum. Mesela ona bir takım çizimler, insan çizimleri, işte bir takım tasvirler yaptırıyor. Hatta Bellini aynada kendisini görerek kendisinin portresini çiziyor. Bellini'nin kendisinin aynadaki portresini çizince ve ona ne kadar benzediğini görünce Fatih diyor ki senin fırçanda bir sihir var. Yani o kadar beğeniyor, taltif ediyor onu. Hı hı. Ve daha sonrasında işte meşhur o bir tak içerisinde kürklü bildiğimiz portreyi çiziyor.
Peki sadece onunla mı kalmış, yoksa tarihi ve edebi eserleri de resmetmiş mi?
Yani bir takım, işte dediğim gibi, yine başka portreler, freskler, başka resimler, hı hı, tablolar da çizdiği söyleniyor ama kendisinden sonra, Fatih'in kendisinden sonra gelen ikinci Bayezid bu konuda İslami eğilimlere daha yakın olduğu için insan sureti olan bütün görselleri kaldırdığı, hatta pazarda satıldığı, işte bu pazarda satılarak saray dışına çıktığı, daha sonra Venedik'te bir tüccardan bir İngiliz elçisi, bizde de elçilik yapan, döneminde İstanbul'da elçilik yapan Henry Layard görüyor, Venedikli bir müzayedede alıyor ve daha sonra bu eseri karısına vasiyet ediyor. Diyor ki ben öldükten sonra İngiltere'deki National Gallery'ye bağışlanmasını istiyorum. Şu anda da National Gallery'nin bu resim şeyinde, ne diyelim,
müzesinde, koleksiyonunda. Galerisinde, evet.
Evet. Hatta üzerinde bir anlamda Bellini'nin yaptığını ifade edecek şekilde tarih var. 1480 tarihi var ve bu resmin üstünde küçük küçük taçlar var, görselin üstünde. Bu küçük taçlar aynı zamanda Bellini'nin yaptığı bilinen madalyonun da arka yüzünde var. Hı hı. Bir yüzünde Fatih'in portresi var, gene profili var. Öbür yüzünde taçlar var, 3 tane taç var. Bu taçların da Fatih'in gücünü sembolize ettiği. Çünkü bir tanesi Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verdi. Bir tanesi işte Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve Karamanoğulları'na son verdi. Yani 3 tane taç giydi. Hem Asya'nın, hem Yunanistan'ın, hem işte Trabzon'un, Karadeniz'in Fatih'i gibi. Dolayısıyla bu 3 taç aynı şekilde o tabloda da olunca, İngiltere'de Victoria and Albert Museum diye bir müze var. 3-4 yıllığına National Gallery'den alınarak orada sergilenmesi, yani bu ortaya çıktıktan, hı hı, sonra daha çok kişinin görmesi için bu amaçla 3-4 yıllığına da o müzeye gönderiliyor. Hatta Fatih'in hani bu kadar erken dönemde portresinin çizilmesi, ilk sultan diyoruz. Artı 1460'larda çok genç bir portresinin, diyelim profilden portresinin yer aldığı gene madalyonlar bulunmuş. Dolayısıyla başka portreleri de var ama hep bu Bellini'nin tablosundan yola çıkarak yapıldığı söyleniyor. Bu anlamda aslında çok batıya dönmüş, yüzünü batıya dönmüş sanatseverleri, sanatı seven ve sanatkârı himayesine alan, koruyan bir saray yapısı ortaya koyan ve sadece siyasi değil sanatsal yönleriyle de çok güçlü bir padişah görüyoruz. Belki de hani ölmeseydi, çünkü resminin yapılmasından kısa bir süre sonra ölüyor.
Evet.
Belki de ölmeseydi sanat anlamında çok daha farklı gelişmeler olabilecekti. Bilim anlamında çok daha farklı gelişmeler olabilecekti. Çok vizyonu büyük bir padişah gerçekten.
Evet. Hani bu vesileyle her ikisini de anmış olalım. O zamanlara dayandığını da göz ardı etmemek evet, gerekiyor. Evet, çok evet. Teşekkür ediyoruz.
Teşekkür
sevgili
ediyorum.
Gülün Karabağ, haftaya yine birlikte olacağız.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bir teşekkür de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine, bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun diyoruz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında yine görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.
Hayatın Sesleri.